Ayrım 43, Galat'ı meşhur, doğru bildiğiniz yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 390. Can Dündar ve Kapolar. Washington'da Cumhuriyetçilere yakın düşünce kuruluşu Demokrasileri Savunma Vakfı 21 Şubat 2014'te Jonathan Schanzer imzalı rapor yayınladı. Rapor şunu diyordu: Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, İran'ı yaptırımlardan koruyarak, Suriye'deki cihatçı örgütleri destekleyerek ve Hamas'a destek sağlayarak küresel terör örgütleri finanse ediyor. Erdoğan, Suriye'deki aşırı isyancı grupları desteklemek için çok ince hesaplar yapıyor. Bunu Sünni cihatçı grupları silahlandırıp, eğitip ve hatta finanse ederek gerçekleştiriyor. 2013 yılında 6 aylık bir zaman diliminde Türkiye'den Suriye'ye 47 ton silah gönderildi. Schanzer'in raporunda 2 gün önce ABD'nin önde gelen 84 politikacısı, Başkan Obama'ya Türkiye'ye yönelik endişelerini dile getirip Erdoğan'ı ağır eleştiren bir mektup gönderdi. Ve Demokrat eğilimli M. Abramovich ile Cumhuriyetçi eğilimli E. Edelman'ın da bulunduğu 9 kişilik bir heyete hazırlatılarak ABD yönetimine Ekim 2013'te sunulan From Rhetoric to Reality, Reframing US-Turkey Policy adlı 60 sayfalık rapor Erdoğan'ı otoriter ve mezhepçi olarak değerlendirdi. Bu şunu mu gösteriyordu? ABD Erdoğan'ın üzerini çizmiştir. ABD Türkiye'ye yeni bir tanzimat programı dayatacaktır. Bu yeni programın temel meselesi Kürt özerkliği olacaktır. Erdoğan bu programı kabule zorlanacaktır. Bu zorlama cemaatin 17-25 Aralık operasyonu veya Hatay ve Adana'da MİT tırları gibi faaliyetleriyle mi başladı? Son darbe Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi mi olacaktı? Cemaat sızıntılarına devam etti. Cumhuriyet gazetesi bugüne değin hükümet çevrelerinin insani yardım dediği MİT tırları içinde silahlar, bombalar ve benzerleri olduğu görüntüleri yayımladı. Erdoğan Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar için çok ağır ifadeler kullandı. Bedelini çok ağır ödeyecek, öyle bırakmam onu. Can Dündar hemen karşılığını verdi. Bu suçu işleyen kişi bedelini ağır ödeyecek, öyle bırakmayız onu. Tabii bu arada kavgaya yandaş gazeteciler girdi. Can Dündar'ın yakalanıp hapse atılmasını istediler. Yok Can Dündar'ın suçu casuslukmuş. Yok Can Dündar'ın suçu darbe yapmakmış. Yok Can Dündar'ın suçu örgüt üyeliğiymiş. Yandaşlar ne anlardı gazetecilikten? Meselenin özü şu. Evet, Fethullah Gülen ile Erdoğan çok sert kapışıyor. Pislikler ortaya saçılıyor. Bu arada yapılan gazetecilik kimilerinin kafasını karıştırıyor. Bakınız, gazeteciliğin olmazsa olmaz kuralı, herhangi bir menfaat grubuna bağlanmadan gerçeği tüm çıplaklığıyla kamuoyuna sunmaktır. Haberin kimin menfaatine olduğu gazeteciyi ilgilendirmez. Gazeteyi sadece haberin hakikat olması ilgilendirir. Can Dündar'ın haberciliğiyle Bavulcu Mehmet Baransu'nun yaptığı servis gazeteciliği birbirine karıştırılmamalıdır. Bavulcu Baransu koca bir yalanla halkı aldattı. Can Dündar ise büyük hakikatle halkı aydınlattı. Evet, ikisini de cemaat servis etti. Ancak haberin kaynağının kirli, pis olmasının gazetecilik etiğiyle ilgisi yoktur. Önemli olan haberin gerçek olup olmamasıdır. Habercilik kuralı şudur: gazeteci haberi alır ve çeşitli kaynaklardan doğrulatıp yazar. Gazeteci tuzağa düşmezse, kandırılmazsa, kendini kullandırmazsa ve salt hakikati yazarsa haber kaynağı sorun olmaz. Can Dündar'ın haberi gerçek mi, yalan mı? Kamuoyunu sadece bu ilgilendirir. Cemaatin geçtiğimiz yıllarda kullandığı Taraf ve Radikal gibi gazetelerin iplikleri pazara çıktı. Bunların güvenilirlikleri yok oldu. Cemaat bu nedenle artık Cumhuriyet Gazetesi'ne sızıntı yapmaktadır. Olabilir ama mesele bu değildir. Mesele sızıntının hakikat olup olmamasıdır. Evet, bu haberi Cumhuriyet'e sızdıranların maksadı Erdoğan'ı yargılatmaktır. Ancak bu Can Dündar'ın değil, Erdoğan'ın sorunudur. Can Dündar'a örneğin el konulan cemaatin bankası Bank Asya ile yolsuzluk bilgileri, belgeleri verilse yayımlamayacak mı? Yayımlayacağına kefilim. Biliyorum, Silivri zindanına atıldığımızda bizlere kefil olmayacağını söylemişti. Can Dündar gibi kimi dostlarımız kişisel nedenlerle ama diyerek, fakat diyerek, onların gazeteciliği de sorunluydu diyerek gönülsüzce Oda TV'ye yapılan basın özgürlüğüne saldırıdır tavrı göstermediler. Ben amasız, fakatsız, 30 yıldır tanıdığım ve birlikte gazetecilik yaptığım Can Dündar'a kefilim. İsterse mahkemede ne kadar iyi gazeteci olduğuna tanıklık yaparım. Cumhuriyete ve Can Dündar'a sahip çıkmayan tüm meslektaşlarımı da eleştiriyorum. Herkes bilmelidir ki basın özgürlüğü tüm diğer özgürlüklerin teminatıdır. Cumhuriyet ya da Can Dündar'ın yayın politikası, siyasal çizgisi yapılan büyük haberciliğe gölge düşürmemelidir. Erdoğan ise Can Dündar'ı hapse attıracağına, kendini uluslararası mahkemede yargılatmak isteyen cemaate yıllarca nasıl güvendiğine yanmalıdır. Erdoğan Can Dündar'ı sevmiyor. Kimin gazeteciliğini beğeniyor? Yiğit Bulut'un mu? Yiğit Bulut'la Doğan Medya grubunda yıllarca çalıştık, hiç sohbet etmedik. Bir gün Profesör Doktor Yalçın Küçük evimize getirdi, tanıştık, mantı yedik. Büyük bir pro yaktı. Ardından Erdoğan hakkında hayli sert, olumsuz sözler sarf etti. O konuştukça biz evde bulunanlar birbirimizin gözüne baktık. Üzerimize doğru gelen çığın farkında mıydı? Çünkü cemaatin operasyonunu bekliyorduk. Yandaş medya her gün adımızı yazıyordu tutuklanacaklar diye. Bizler gerçekleri yazmaktan vazgeçmedik. Yiğit Bulut korktu. Korkaklık darmadağın eder insanı. Tehlikeli anlarda şimşek hızıyla dönek yapar ve karşı devrimin çarkına sarılmış hale getiriverir. Acınası, tiksindirici tüm dönekler gibi Yiğit Bulut'un da ilk yaptığı döndüğü yere küfür etmek ve yalan konuşmak oldu. Hanefi Avcı'nın Haliç'te Yaşayan Simonlar kitabını benim kaleme aldığımı yazdı. Silivri cezaevine atıldık ve iddianamenin özünü Hanefi Avcı'nın kitabını benim yazdığım yalanı oluşturdu. Bu girişi yapmamın nedeni Yiğit Bulut'un artık bilinen kişilik zafiyetini anımsatmak değil. Geçen günlerde söylediği söz üzerinde hep yapıldığı gibi sadece alay etmek için duruldu. Oysa sözleri önemliydi. Danışmanı oldu, sarayın ruhunu yansıtıyordu. Şöyle dedi: İki tabancam var, bolca mermim var. Ben ölmeden, beni vurmadan, ben asılmadan bu ülkenin cumhurbaşkanının kılına kimse dokunamaz. Beştepe'nin kapısından kimse giremez. Bu sözleri bizim evde yıllar önce mantı yerken duymuştum. O dönemde bizlere ne kadar yiğit olduğunu göstermek istiyordu. Şimdi ise Erdoğan'ın gözüne girmek istiyor. Meydan kapolara kaldı. Nedir, kimdir bu kapolar bilir misiniz? Naziler toplama kamplarında kendilerine hizmet edecek tutuklular seçtiler. Bunlara kapo adını verdiler. Fakat kapo toplama kampıyla sınırlı değildi. Hitler 1933'te iktidarını perçinledikten sonra Yahudileri belli mahallelerde, gettolarda toplamaya başladı. Başlarına da bir Yahudi koydu. Yani Nazilerle işbirliği yapan bir Yahudi. Onlara da kapo deniliyordu. Yani kapoyu dönek diye geçiştiremeyiz. Zalim bir şeytanla işbirliği yapan, tüm değerleri satan ruhu tutuklu kişi. Bizim açımızdan mesele şu: kapo sadece yazan, çizen değil, kurulan kirli tezgah içinde gönüllü olarak yer alan çete üyesi. Bilerek, kasıtlı şekilde bilgi kirliliği yaratan kişi. Gazeteci, köşe yazarı görünümünde psikolojik harp ajanı. Örneğin, Oda TV operasyonunun başlamasına neden gösterilen bir polis raporu var. Rapora göre Haliç'te Yaşayan Simonlar kitabını Hanefi Avcı değil ben yazmıştım. Rapor bu iddiasını basında çıkmış tam 32 yazıya dayandırdı. Kim mi bu isimler? Alper Görmüş, Yiğit Bulut, Rasim Ozan Kütahyalı, Önder Aytaç. Aslında benim yazmadığımı çok iyi biliyorlardı. Asıl maksatları kamuoyunu Oda TV'ye yapılacak polis operasyonuna hazırlamaktı. Cemaatin polis, savcı, hakim, şeytan üçgeni bu yazıları dayanak göstererek bizi hapse attı. Yani aslında gazeteci değildiler, kapoydiler. Evet, Naziler insanlık tarihinin en büyük zalimliğini yaparken kapolardan destek aldı. Türkiye'de kapolar yok mu? Gazetecilikle hiçbir ilgisi olmayan ve sadece maddi menfaatlerini düşünenleri görüyorsunuz. Ne kadar utanmaz olduklarına şaşırıyorsunuz. Peki bunların rol modelini bilir misiniz? Necip Fazıl Kısakürek. Sizi bir duruşmaya götüreyim. Yassı adaya. Para dilenen gazeteci. Tarih 1 Aralık 1960. Mahkeme başkanı. Adınız? Şahit. Necip Fazıl Kısakürek. Başkan, örtülü ödenekten size muazzam yardım yapılmış. Gerçi azar azar almışsınız fakat yekûn olarak muazzam. Nasıl oldu? Hangi sebeple hizmete mukabil aldınız? Şahit Necip Fazıl Kısakürek. Evet, ben örtülü ödenekten para aldım ve aldığımdan ziyade neden, ne yüzden aldığım mühimdir. 1943'ten 1960'a kadar taştan taşa vurulan, zindandan zindana süründürülen mukaddesatçı, milliyetçi, Anadolucu, ahlakçı bir idealin himayesi yolunda para aldım ve bunu bir fikir hakkında tabii. Başkan, bu yazılardan dolayı birçok çekler almışsınız. Yazı yazmak bu şekilde olmaz. Şahit Necip Fazıl Kısakürek, benim 8 seneyi bulan devre devre aldığım paralar vardır. Bana edilen yardımlar 3 safha arz eder. Biri 1952 başından sonuna kadar çıkan ilk Büyük Doğu Gazetesi devresi, 1956'daki Günlük Gazete devresi ve ondan sonra hiçbir organım olmadan 1959'a kadar bana verilen peşin paralar halindeki yardımlar. Başkan, ceman ne kadar oluyor tahminen? Şahit Necip Fazıl Kısakürek, 140 bin lira civarında. Başkan, 147 bin lira yazıyor. Şahit Necip Fazıl Kısakürek, olabilir. 1952'de bana Osmanlı Bankası vasıtasıyla 30 bin liralık bir kredi açtılar. Bu krediyi ben alacağım resmi ilanlar ve temin edeceğim satış kârıyla ödeyecektim. Başkan, sizden fazla alan gazeteci var mı biliyor musunuz? Şahit Necip Fazıl Kısakürek, onu bilmem muhterem reisim. Bir gün sonra, tarih 2 Aralık 1960. Mahkeme başkanı, örtülü ödenek cetvellerini okuyor. Necip Fazıl Kısakürek'e 5000 lira diyor. Bu ne parası? Sanık Adnan Menderes, efendim, her iktidarın, her hükümetin gazetecilerle münasebeti aşikardır. Bir tahsisat-ı mesturenin, yani örtülü ödeneğin, klasikleşmiş anane haline gelmiş bir sarf mevzudur. Yalnız Kısakürek'e değil, birçok gazetelere ve mecmualara icap ettikçe yardım etmek, tahsisat-ı mesturenin maksadı vaazına tamamıyla uygundur. Başkan, pek sanmam. Necip Fazıl'a verilen 147.500 lira fazla değil mi? Sanık Adnan Menderes, zannediyorum ki reis beyefendi, bu uzun müddet içine yayılmış olan tedbiri olacaktır. Müsteşar daha iyi bilecek, ondan sorulması. Başkan, Necip Fazıl'ın yazılarından umumi istikameti memlekete yararlı mı olmuştur? Sanık Adnan Menderes, müsaade buyurursanız reis beyefendi, onun yazılarının memlekete yararlı olmaktan ayrıldığını gördüğümüz zaman münasebeti kestik. Uzun zaman münasebeti kesiyoruz, tekrar geliyor. Düzelteceğim, doğruya gideceğim diyor. Münasebeti tekrar tesis ediyoruz. 3 gün sonra, tarih 5 Aralık 1960. Mahkeme başkanı, adınız? Şahit. Neslihan Kısakürek. Başkan, kocanızın adı? Şahit. Neslihan Kısakürek. Necip Fazıl. Başkan, bu örtülü ödeneğin kanun dışı sarf edildiği iddia ediliyor ve bazı yerlere ve bazı şahıslara devlet hizmeti sayılmayacak mahiyette ödemeler yapıldığı da ayrıca iddia edilmektedir. Sizin de bu sahada bilgileriniz varmış. Bu arada size de ödeme yapılmış. Ne biliyorsanız söyleyin. Şahit Neslihan Kısakürek, ben örtülü ödenek ismini rahmetli Recep Perkin yaptığı 100 bin liralık tekliften öğrenmiştim. Başkan, size şahsen bir ödeme yapıldı mı? Şahit Neslihan Kısakürek, evet, 1957 senesinde kocam Necip Fazıl Kısakürek hapisteydi. Bir gün Park Otel'den hususi kalem müdürü Muzaffer Ersu bizzat evime gelerek bana bir zarf getirdi ve bana geçmiş olsun dedikten sonra gitti. Bunun içinde 3.000 lira para vardı. Başkan başka? Şahit Neslihan Kısakürek. Bu kadar efendim. Necip Fazıl Kısakürek'in para vermesi için Başbakan Adnan Menderes'e yazdığı mektuplarda mahkemenin delil listesindeydi. Üçünü yazayım. Tarih 26 Aralık 1956. Müsteşar Bey'den 2500 lira ve mecmuanı çıkar da görelim ve sonra yardım edelim cevabı aldım. İlk defa bir itimatsızlık sezer gibiyim. Ben parayı alır da mecmuayı mı çıkarmam veya çıkarırım da uygunsuz bir istikamet mi tutarım? Ben ki her şeyi uğrunuza riske etmiş, her defa mükemmel eseri vermiş ve bu kadar tecrübe ve çileden geçmiş bir adamım. Şahsım, kalbim ve kalemim her türlü teminatın üzerindedir. Benim yaptığımı yapanlara hükümetler ve rejimler servetlerini ve nimetlerini yağdırır. Bütün bunlara karşı 15 bin lira zarara çarpıtılmış ve daha nice kasıt ve sabotaja karşı yalnız bırakılmış olarak sürünmekteyim. Haftalardır Ankara'nın bu ücra ve münzevi otelinde cinnet buhranları içinde çırpınmaktayım. Bütün istediğim zarara birkaç bin zamla 20 bin lira temininden ibarettir. Bunca muvaffakiyetten sonra uğratıldığım bu hal ve düştüğüm şeref kırıklığı hayatıma mal olabilir.
Tarih 14 Haziran 1958. Reklam ve sair ihtiyaçlarım için 10 bin lira lütfedilirse, ayda 6 bin lira tahsis olunursa, bu da olmazsa tam 6 aydır bir tek yardım görmeyen beni, vazife günüme kadar her ay muayyen ve mukarrer bir mikyas altında kurmaktan ve gözyaşları içinde yalnız ibadet ve mücerret eserler kaleme almaya terk etmekten başka iş kalmaz. Necip Fazıl'dan bugüne kimilerinin hükümetlerle çıkar ilişkisi sürüp gidiyor. Peki muhalif olanların başına ne geliyor? Konu Demokrat Parti döneminden açılmışken bir gazetenin başına gelenleri yazayım. Gazeteye saldırdılar. AKP milletvekili Abdurrahim Boynukal'ın öncülüğünde yandaşların Hürriyet gazetesi ve bir gün sonra da gazete matbaasını basıp tahrip etmesi Türk basın tarihinde ilk değil. Yıl 1959, politik hava çok gergindi. Bu siyasi gerginlik en çok basını etkiledi. Metin Toker, Ülkü Arman, Şinasi Nahit Berker, Fethi Giray, Kurtul Altu, Nihat Subaşı, Beyhan Cenkçi, Bedi Faik, Ali İhsan Göğüş, Cüneyt Arca Yürek, Şahap Balcıoğlu, Vedat Refiioğlu, Ali Ulvi, 71 yaşındaki Ahmet Emin Yalman ve 79 yaşındaki Hüseyin Cahit Yalçın başta olmak üzere gazeteciler hapse atıldı. Vatan Gazetesi yazarı Sadun Tanju saldırıya uğradı. Ulus, Vatan, Yeni Gün gazetesi ile Akis dergisi bir ay, Cumhuriyet ile Yeni Sabah 10 gün ve akşam Öncü, Hür Adam, Zafer süresiz kapatıldı. Hukukun siyasi iktidar DP'nin silahına dönüştürülmesi üzerine Yargıtay Başkanı Bedri Köker, Cumhuriyet Başsavcısı Rifat Alabay, Yargıtay 2. Başkanı Haydar Yücekök, üye Kamil Coşkunoğlu, üye Melahat Ruacan, üye Faik Uras, üye İlhan Dizdaroğlu görülen lüzum üzerine istifa ettiler. DP'nin basın üzerindeki baskısı sona ermedi. Bu yayın organlarından biri de Demokrat İzmir gazetesiydi. Tarih 12 Nisan 1946. Doktor Ekrem Hayri Üstündağ, Osman Kibar ve Adnan Düvenci İzmir adında bir gazete çıkardı. Gazete CHP'den ayrılıp DP'yi kuranları destekliyordu. 21 Temmuz 1946 genel seçimine hile karıştırıldığını iddia eden İzmir gazetesinde Nesebi Gayrı Sahih başlıklı bir köşe yazısı çıktı. Gazeteye Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsına hakaret suçundan dava açıldı. Makaleyi kaleme alan Doktor Ekrem Hayri Üstündağ'ın oğlu Bülent Üstündağ'dı. Yedek subay olarak askerlik yaptığı için yazısına adını imzasını koymamıştı. Gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Bülent Üstündağ'ın eşi Müşteba Hanım yargılanmaya başladı. Bu arada gazete 24 Aralık 1946'da 20 gün süreyle kapatılınca adını Demokrat İzmir yaptı. Yargılama sonucunda mahkumiyeti onanan Müçteba Üstündağ hapse atıldı. Kendi makalesi yüzünden eşinin hapse girmesine dayanamayan Bülent Üstündağ 10 Kasım 1947'de intihar etti. Dipnot: Müçtebe Hanım eşinin ölümünden tam 25 yıl sonra 10 Kasım 1972'de intihar ederek hayatına son verdi. Bu acı olaydan sonra Demokrat İzmir gazetesinin CHP muhalifliği, DP destekçiliği arttı. Doktor Ekrem Ayrı Üstündağ 1950 seçimlerinde DP milletvekili oldu ve kabinede sağlık bakanı olarak görev yaptı. 1954 seçimlerinde de milletvekili oldu. Fakat daha sonraki yıllar DP ile yolları ayrıldı. Demokrat İzmir gazetesi DP hükümetini eleştirmeye başladı. Demokrat İzmir gazetesinin yayın politikasını değiştirmesi, başta Başbakan Adnan Menderes olmak üzere DP'lileri öfkelendirdi. Önce gazeteye tehditler başladı, arkasından davalar. Tarih 22 Ocak 1959. Demokrat İzmir gazetesi yazı işleri müdürü Şeref Balçık'a 15 gün, gazetenin sahibi Adnan Düvenci'ye 1 yıl hapis cezası verildi. Tarih 29 Nisan 1959. Demokrat İzmir gazetesi yazı işleri müdürü Şeref Balçık 14 gün hapis cezası aldı. Tehditler, yargılamalar ve hapislerden sonra tarih 2 Mayıs 1959. DP yandaşları Demokrat İzmir'e saldırdı. Gazete binasına yürüyen yaklaşık 150 kişilik grup tarafından önce binanın camları kırıldı, sonra kapıları kırılarak gazeteden içeri girildi. Büro ve baskı makineleri tahrip edildi. Sonra ne oldu dersiniz? Saldırganlara pek dokunan olmadı. Suçlu Demokrat İzmir gazetesiydi. Gazete bir ay süreyle kapatıldı. Sahibi Adnan Düvenci ve yazı işleri müdürü Şeref Balçık 16'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Ardından Demokrat İzmir gazetesinin 60 çalışanı hakkında dava açıldı. Demokrat İzmir'e saldıranlar mahkemede hesap verdi mi? Evet verdiler ama bu olağanüstü bir mahkemeydi. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinden sonra Yassıada'da kurulan Yüksek Adalet Divanı'nda yargılandılar. 592 sanık hakkında 19 ayrı dava açıldı. Davalardan biri Demokrat İzmir gazetesi davasıydı. Bu davanın başta Başbakan Adnan Menderes olmak üzere 24 sanığı vardı. Duruşmalar 12 Ocak 1961'de başladı, 5 Mayıs 1961'de sona erdi. 16 duruşma sonunda mahkeme kararını verdi. Aralarında Başbakan Menderes'in de bulunduğu 16 sanık mahkum olurken 8 sanık beraat etti. Başbakan Menderes'in suçu Halkı Demokrat İzmir gazetesi ve matbaasının tahrip ettirilmesine teşvikti. Dün Demokrat İzmir'e saldıranlar bugün Hürriyet'e saldırıyor. Zorbalık bulaşıcıdır. Bugünlerde bir terim sürekli yazılıyor, dile getiriliyor. Dinci faşizm. Dinciliğin ne olduğunu biliyorsunuz, İslam'la ilgisi yoktur. Otoriter devletin ideolojisi faşizmin ne olduğunu da biliyorsunuz. Ve size bu nedenle Benito Mussolini, Adolf Hitler ya da kuramcı G. Gentile'den bahsedecek değilim. Faşizm zorbalıktır. Salt iktidar faşist olmaz. Bu zorba ideoloji toplumsal hayatın tüm alanlarına sirayet eder. Son dönemde kimi milletvekilleri ya da gazeteciler partilerinden, yayın organlarından atılıyor. Sebep olarak gösterilen disipline uymamak. Disiplin faşizmin aracıdır. Faşizme göre hiçbir eylem koşulsuz dayattığı ahlaki yargıdan bağımsız olamaz. Yani faşizm özgürlüğü, kendini yaratmayı reddeder. Beden ve benlik üzerinde mutlak disiplin kurar. Faşizm disiplin adı altında gücünü mutlaklaştırır ve böylece insan karakterini yeniden oluşturarak, biçimlendirerek bireyi yüce kişilik yapmak ister. Yüce kişi dediği koşulsuz biat edendir. Bu nedenle faşizm kendinden olmayana düşmandır. Faşizm akılcılığa düşmandır. Faşizm özgürlüğe düşmandır. İtiraz kabul etmez. Farklı ses duymak istemez. Faşizm bulaşıcıdır ve bu nedenle otoriterlik toplumsal hayatın her katmanına sirayet eder. Hep diyorum ki tek Erdoğan yok. Yolda, kuyrukta, okulda, işte, ulaşım araçlarında, tribünde, partide, medyada, yani yaşamın her alanında, her yerde binlerce Erdoğan var. Bu Erdoğanlar da küçük iktidarlarında zorbalık dayatıyor. Yozlaşmaya tek tek insanlar böyle katkıda bulunur. Yozlaşma kar topuna benzer. Yuvarlanmaya başladı mı çığ gibi büyür. Yaşadığımız budur. Dinci faşizm budur. Dinci faşizm sadece gazeteleri basarak kendini göstermiyor. Hitler gibi kültürel kimliklere savaş açıyor. Bakın Alevi gazeteciye neler yapıyor.
43. ayrımın sonu, sayfa 400.